Ayrım 2. Sayfa 23. 11 Kasım 1923. Ölümle ilk randevu. Hastaydı. Üstelik hastalığı Cumhuriyet'te yaşattı. İlk belirtiler 15 yıl öncesinden başlamıştı. Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen 10 gün sonra gelmişti ilk kriz. 11 Kasım 1923 günü eşi Latife Hanım'la birlikte Çankaya'da öğle yemeğindeydiler. Sofra başında birden eli kalbine gitmiş ve sol kolunun dirseğinden göğsüne vuran şiddetli bir sancıyla kıvranmıştı. Neyse ki sofrada o günlerde ağır bir zatüre geçirmekte olan Latife Hanım'ı tedavi için köşke gelen Doktor Refik Saydam vardı. Saydam hemen Latife Hanım için yanında getirdiği kalbi kuvvetlendirici ilaçları hazırladı. Ataya derhal bir morfin iğnesi yaptı ve yatışmasını sağladı. Ağrı tam 20 dakika sürmüş ve Ataya epey ter döktürmüş, hayli sıkıntı vermişti. Ama bitmedi. 2 gün sonra yine bir öğle yemeğinin ardından köşkün bahçesinde gezinirken aynı ağrı yeniden yüklendi. Aniden rengi sarardı ve ter bastı. Yanındakiler telaşlanınca bir kayanın üzerine çöktü ve "Çocuklar, bana bir fenalık geldi," dedi. Bu kez sancı daha hafifti ve daha kısa sürdü. Yaverler koşuştururken ata doğruldu ve "Merak etmeyin, geçti, bir şeyim kalmadı," dedi. Ancak üst üste gelen bu iki kriz köşktekileri endişelendirmeye yetmişti. Derhal İstanbul'dan kalp mütehassısı Neşet Ömer (İrdelp) Bey çağrıldı. İrdelp, atayı ilk muayenesinde kalbinin çok çalışmaktan yorgun düştüğünü saptadı. Alkol, tütün ve kahveyi azaltmasını ve bir süre dinlenmesini tavsiye etti. Hava değişimi için Akdeniz sahillerinde bir tatil önerdi. İrdelp İstanbul'a dönerken atanın hasta olduğu haberi de bir anda virüs gibi yayılmıştı. Muhalif İkdam gazetesi hemen söylentileri haber yapmış ve hükümetten açıklama istemişti. Beklenen açıklamayı 17 Kasım günü Haydarpaşa'ya inen Doktor İrdelp yaptı. Gazi Paşa fazla mesaiden dolayı biraz yorgunluk belirtileri göstermişlerdir. Ancak kısa bir istirahatten sonra sağlık durumları normale dönmüştür, dedi. Kamuoyu bu açıklamayla rahatladı. Ama onu yakından tanıyanlar tatmin olmadılar. Çünkü kalbinin dinlenmesi için kesin istirahat ve perhiz gerekiyordu. Oysa atayı bunları yaptırmak her baba yiğidin harcı değildi. Doktorlar söz geçiremeyeceklerini anlayınca bu işi Latife Hanım'a havale ettiler. Latife Hanım köşkün hizmetçilerine kesin talimat vererek kahve servisine ambargo koydu. Sigarayı onunla sınırladı. Gazi'nin tabakasına her sabah 10 sigara koyuyor ve bununla yetinmesini rica ediyordu. Fakat o ne yapmış etmiş, muzip bir çocuk gibi köşkteki hizmetçilerden birini kandırıp kendisi için yaptırılan özel sigaralardan yüzlük birkaç paket getirterek zulalamıştı. Zulası her öğleden sonra düzenli olarak gittiği istasyondaki özel kalem binasının üst katındaki çalışma odasındaydı. Sigaraları oradaki masanın çekmecesinde saklıyordu. Ama bir gün Zula'dan tabakaya aktarma yaparken genel sekreteri Hasan Rıza Soyak'a yakalandı. Hasan Rıza Soyak (genel sekreteri). Salona girdiğim zaman bu paketlerden biri açık olarak masanın üzerinde duruyordu. Beni görünce paketi orada unuttuğunun farkına varmış, utanır gibi olmuştu. Paketi telaşla aldı, çekmeceye koyup bana tebessüm etti ve "Misafirlere veririm diye getirmiştim de," dedi. Anladım ki bu konuda da hem doktorların tavsiyeleri hem de eşinin titiz önlemleri boşa gitmişti. O bir yolunu bulmuş ve yine istediği kadar sigara ve kahve içmeye devam etmişti. Tabii bu arada devlet işleriyle de uğraşmaktan ve meclise devam ederek önemli görüşmelerde bulunmaktan da geri kalmıyordu. Yani geçirdiği krizden epeyce sarsılmış olmasına rağmen yine eski yaşayış tarzına ve faal hayatına dönmüş bulunuyordu. Sonunda Ankara'da Mustafa Kemal'e hakim olunamayacağı anlaşılınca yakınları bir İzmir seyahati tavsiye ettiler. Latife Hanım'ın da hava değişimine ihtiyaç duyması üzerine Atatürk bu öneriyi kabul etti ve yılın son günü yanına eşini alarak İzmir'in yolunu tuttu. Latife Hanım'ın Göztepe'deki köşkünde 50 günlük bir dinlenme sonunda Gazi, iyileşmiş olarak Ankara'ya geri döndü ve yeniden işe koyuldu. Oysa atlatıldı sanılan bu ilk kriz onun ölümle ilk randevusuydu. İkincisi 3,5 yıl sonra geldi. Sayfa 27'de Ata'nın sağ taraftan çekilmiş takım elbiseli bir fotoğrafı bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır. O günlerde kafası sürekli nutukla meşguldü. Aralıksız 30 saat çalıştığı oluyordu. 22 Mayıs 1927. O bunakların raporuyla mı hareket edeceğim? Kriz bu kez Atay'ı gece yatağında yakaladı. 22 Mayıs gecesi sol kolunda ve göğsünde şiddetli bir ağrıyla uyandı. Terlemişti, midesi bulanıyordu. Hemen Doktor Refik Saydam ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Koruma Genel Müdürü Doktor Asım İsmail Arar yetiştiler. İstanbul'dan da Profesör Neşet Ömer İrdelp çağrıldı. Tansiyonu ölçüldü. Büyük 14, küçük 9'du. Muayeneler yine aynı sonucu verdi. Yorgunluk. O günlerde kafası sürekli nutukla meşguldü. Bu büyük eser için saatler boyu çalışıyor, bazen 30 saat aralıksız yazdığı oluyordu. O geceki kriz atlatıldıktan birkaç gün sonra, bir akşamüstü, yaverler köşkteki kuleli salonundan gelen bir çığlıkla irkildiler. Bağıran Atatürk'tü. Göğsüne ve sol koluna yine şiddetli bir ağrı saplanmıştı. "Bu ağrıyı buradan çekin!" diye bağırıyordu. Yine doktorlar çağrıldı. Ataya 1 santigram morfin şırınga edildi. Her türlü çalışma, alkol ve sigara yasaklandı. Bol bol süt içip sebze yemesi ve istirahat etmesi tavsiye edildi. Neşet Ömer Bey'in teşhisi yine aynıydı. Fazla yorgunluktan doğan bir asabiyet hali. Bu kez hükümet duruma el koyma gereği duydu. Teşhisten emin olmak için dışarıdan hekim getirilecekti. Konu Atatürk'ün doktoru Neşet Ömer Bey'e açıldı. Profesör itiraz etmedi. Hafif kırgın, "Gelsinler," dedi. "Benim koyduğum teşhisten bir kelime fazlasını söylerlerse diplomamı yırtar, kendimi hekimlikten men ederim." Gazi'nin de onayı alınarak bu durum Berlin'deki Türk Büyükelçiliğine bildirildi. Doktor Asım İsmail Bey'in yanında asistan olarak çalıştığı Berlin Tıp Fakültesi 2. Dahiliye Kliniği eski direktörü Profesör Kraus ile onun hocası olan Münih Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Direktörü Profesör Van Romberg Türkiye'ye davet edildiler. Avrupa'da bütün hükümdarların ve ailelerin sağlık problemlerinde göreve koşan ve yıllar önce bir kez Sultan Reşad'ı bir hastalığı sırasında İstanbul'a da gelmiş olan iki profesör Gazi'ye bakmak için yol paraları hariç 10'ar bin lira istediler. İstedikleri kabul edildi ve 6 Haziran 1927 günü Ankara'ya getirildiler. İki doktor önce hastanın durumuna ilişkin ayrıntılı bir rapor aldı. Hasta 46 yaşındaydı. Babası genç yaşta hat bir hastalıktan ölmüştü. Annesi ise 65 yaşında kalp yetmezliğinden kaybetmişti. Sağlam bir bünyesi olmasına karşın çok sigara ve içki içiyor ve çok çalışıyordu. İki Alman doktor uzun muayenelerden sonra Gazi'nin çok sigara içmekten dolayı bir göğüs anjini geçirmiş olduğu teşhisine vardılar. Alkol ve tütünün çok azaltılmasını ve Gazi'nin yorulmamasını tavsiye ettiler. Bunlar Doktor Neşet Ömer Bey'in tavsiyelerinin aynıydı. Bunlar Doktor Neşet Ömer Bey'in tavsiyelerinin aynıydı. Ankara'da 4 gün kalan Alman uzmanlar ayrılırken son bir kez köşke çıktılar. Gazi ikisinde de iltifat etti. Öğütlerini tutacağına söz verdi. Ama yanındakiler Gazi'nin gözlerindeki o müstehzi ifadeyi fark ettiler. Doktorlar çıkınca ata bir sigara yaktı. Bir de kahve söyledi. Sigarasızlıktan başım ağrımaya başlamıştı. Genel sekreteri Hasan Rıza Soyak, "Ama doktorların raporu," diyecek oldu. Gazi alaycı bir edayla güldü. "Aman efendim, ben o bunakların raporuyla mı hareket edeceğim?" Ve eski yaşam tarzına geri döndü. Kalbinin sapasağlam olduğundan ve eski yaşam tarzına geri döndü. Kalbinin sapasağlam olduğundan artık emindi. Zaten hastalık yanlış yerde aranıyordu. İçki kalbini değil, karaciğerini eziyordu. 31. sayfada atanın tek başına bir koltukta oturmuş, tek elini sol yanağına dayamış bir resmi bulunmaktadır. Ve resmin altında, "Bunalıyorum çocuk. Burada bir nevi mapus hayatı yaşıyorum. Bir saatimi dahi dolduracak işim yok." 1936 sonu. Yalnızım çocuk. Bunalıyorum. Aradan 10 yıl geçti. 10 koca yıl. Neler sığmadı ki o 10 yıla? Yeni bir cumhuriyetin doğuş sancıları, yerleştirilmeye çalışan büyük reformlar, çok partili demokrasi denemeleri, bir örnek evliliğin hazin bir finalle yıkılışı. Yorulmuştu. Artık 55 yaşındaydı ve güçsüz bedeni tüm bu savruluşlarla iyiden iyiye yıpranmış durumdaydı. Köşküne kapanmış, kendini dil ve tarih çalışmalarına vermişti. Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyet'in 10. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandıkları günlerde Gazi'nin "Bana gelince ben hiçbir şey hissetmiyorum," dediğini anlatır ve ekler. Çankaya Köşkü'nde yapacak bir iş bulamadığı için iç sıkıntısına tutulduğu vakit kendisini jungle'dan alınarak kafese konmuş bir aslana benzetirdim. O, şimdi dünya çapında bir lider ve yepyeni bir ülkenin tek hakimiydi. Ama küçük bir sorunu vardı. Yalnızdı. Günün birinde Genel Sekreteri Hasan Rıza Soya şöyle içini döktü. Hasan Rıza Soyak, parantez Genel Sekreteri. Bunalıyorum çocuk, bunalıyorum. Ben burada bir nevi mahpus hayatı yaşıyorum. Çünkü gündüzleri ekseriye yalnızım. Herkes işinde gücünde. Benim ise çoğu günler, bütün günümü değil, bir saatimi dahi dolduracak işim yok. Şu halde ya uyuyabilirsem uyuyacağım, yahut bir şeyler yazacağım. Arada bir dinlenmek ve hava almak ihtiyacını duyarsam, şehir içinde ve dışında ancak otomobiller ile gezintiler yapacağım. Ya sonra? Sonra gene bu hapishaneye döneceğim. Ve kendi kendime bilardo oynayıp sofra zamanımı bekleyeceğim. Bari sofrada bir değişiklik olsa, ne gezer? Bu sofra nerede kurulursa kurulsun, karşımda aşağı yukarı hep aynı insanlar, aynı yüzler. Hasılı bıktım, usandım çocuk. Lord Kinross, bu bıkkınlık veren bunaltıcı günlerden birinde Gazi'nin yaptığı bir muzip kaçamağı nakleder. İstanbul'da bir yaz günü, Dolmabahçe'nin kasvetinden sıkılmış ve dışarının deli dolu çağrısını duymuştur. Lakin geceye çıkarsa peşinde sayısız araç, yanında sayısız korumayla ancak arabasının camından görebilecektir dünyayı. Düşünür ve kaçmaya karar verir. Hiç kimseye haber vermez. Sofradan, "Bu gece erken yatacağım," diyerek kalkar. Nöbetçileri ve korumaları atlatır ve saraydan gizlice kaçıverir. Korumaları nice sonra fark ederler Gazi'nin yokluğunu. İstanbul didik didik aranır. Sonunda Gazi, Boğaz'da bir Rum meyhanesinde bulunur. Trabzonlu bir gemici kemençe çalarken o balıkçılarla kol kola horon tepmektedir. İçeri giren zevatı görünce oyuncağı elinden alınmış bir çocuk edasıyla "Yakalandık," diye söylenir. Alıp saraya götürürler. Yakın çevresinden aktarılan çoğu hatıralarda bu yalnızlık motifi öne çıkar. Kafesteki aslanı aslan sütüne iten nedenlerden biri de belki de budur. Doktoru Mim Kemal Öke bir gün sofrada içkisine müdahale etmeye kalkınca aldığı yanıtı yakınlarına şöyle aktarmıştır. "Bir daha söyleme Kemal. Sen benim ne kadar yalnız olduğumu biliyor musun?" Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kraus, K, R, A, U, S. Von Romberg, V, O, N, R, O, M, B, E, R, G. Kinross, K, I, N, R, O, S, S.